Jerry Stackhouse'la Mahallenin Kedili Delisi başlıyor.
Hello, ne habersiniz? Umarım keyifler yerindedir. Yılbaşınız nasıl geçti? Güzel miydi? Umarım her bir dakikasından keyif almışsınızdır. Ben neler yaptım diye soracak olursanız, dizi izleyip cips falan yedim. Bu sene pek keyfim yoktu. Dolayısıyla kedilerimle vakit geçirdim ve cips eşliğinde karanlıkta dizi izledim. Saat 12 olunca daha Wife Shack'ler eşliğinde böyle bir dışarıyı falan seyrettim. Ha, dışarıda hayat varmış, insanlar eğleniyormuş falan dedim ama boş bir gürültü bana göre, hiçbir anlamı yok. Sadece bir sene daha yaşlandığımızın belirtisini görüyoruz her sene olduğu gibi. Senenin başında ölüme biraz daha yaklaşıyoruz maalesef. Yine de hayattan umudumuzu kesmiyoruz tabii ki de, böyle bir şey olamaz. Arada bir öksürebilirim çünkü zaman zaman öksürebiliyorum, öksürük krizine girebiliyorum. Geçen ay bir hastalık falan atlattım, böyle yoğun bir grip. Vitamine falan boğdum kendimi, iyi geldi. Ama işte sadece böyle bir öksürük kaldı. Arada böyle bir öksürüyorum. O da geçer büyük bir ihtimalle zamanla. Su falan tabii ki de yanımda içiyorum. O konuda kendimi ihmal etmiyorum ama çok canım sıkıyor bu durum. Yani bir türlü bu öksürük geçmek bilmiyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani hastaneden doğru düzgün randevu da alamıyorum. Çünkü randevu yok. Aile hekimi desen bir işe yaramıyor. Hani şöyle söyleyeyim. Zaten bilindik şeyleri verir yani. İlaçları verir. Onları kullan der. Ve gönderir. Nitekim ben kendi hastalığımı kendim geçirdim. Tedavi ettirdim yani. Baktım ki bu ileri derecede bir soğuk algınlığı. Ve daha önce de geçirdiğim için ilaçları falan kendim temin ettim. Aldım, kullandım. Vitamine boğdum kendimi ve bir baktım iyileşmişim. Tabii ki de bol bol uyudum. Dinlendim. Onun da etkisi var. Geçen seneniz nasıl geçti? Beklediğiniz gibi miydi? Bunu çok merak ediyorum. Ben geçen sene nasıl geçti kendimce onu anlatmak istiyorum açıkçası. Geçen seneye baktığım zaman kendimi biraz daha tanıdığımı düşünüyorum. Hedeflerimi bir tık daha gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Benim için yeni senenin ilk ayları, yani Ocak, Şubat ayları çok verimli geçiyor. Kendimi böyle kitaplara, dizilere, filmlere boğuyorum. Diyorum ki bu sene çok güzel geçecek, şahane, dolu dolu geçireceğim, hiçbir şey buna engel olamayacak falan diyorum. Ama bir bakıyorum, Şubat ayından sonra ipleri salıyorum. Bu da benim canımı sıkıyor açıkçası. Çünkü istediğim tarzda bir şey değil bu yani. Ben bunu sürekli hale getirmek istiyorum ama araya bir şey giriyor ve ben bir türlü bu sürekliliği sağlayamıyorum. Ocak, Şubat aylarında fazlasıyla böyle dizi, kitap vesaire bunlarla haşır neşir oldum. Film falan izlemiştim, onları hatırlıyorum. Çok da güzel filmler izlemiştim. Ailemle de tabii filmler izlemiştim. Ailem Türk filmlerini çok seviyor. Onlarla birlikte böyle Mubi'de Türk filmi izlemek çok hoşuma gitmişti geçen sene. Geçen sene ne güzel kar yağmıştı. Bu sene hiç doğru düzgün kar yağmayacak galiba. Çünkü kurak bir sene bizi bekliyor. Normalde bu şartlar altında şimdilerde yağmur falan yağması gerekiyordu. Ama şu an hiçbir şey yok. Kuru bir ayaz var sadece dışarıda. Bu da biraz canımı sıkıyor. Bunun dışında neler yaptım alternatif olarak? Diş tellerimi taktırdım. Şubat ayından bu yana diş teli kullanıyorum ve çok canım sıkılıyor. Bir türlü doğru düzgün bir tedavi uygulanmıyor. Yani tedavi gelişmiyor. Hastalıklı bir doktorum var maalesef, mükemmelliyetçi. Ve her şeyin en iyisini olmasını istiyor ona göre. Diş etlerinin sürekli temiz olması gerekiyor. İşte kusursuz dört dörtlük olması gerekiyor. Adam şey yapıyor, iğneyi batırıyor diş etime, diyor ki diş etiniz kanıyor, işlem yapamam bilmem ne. Yani koltuğa oturduğum gibi kalkıyorum, öyle söyleyeyim size. Aşırı sinir oluyorum. Çok mükemmelliyetçi bir adam ve bu durum benim canımı sıkıyor. Ya abi aşama aşama yap işte, değil mi? Niye beni uğraştırıyorsun? Çok sinir oluyorum. Gidiyorum mesela, benim kendi dişim çok iyi. Bayılıyorum kendisi de. Çok da ilgileniyor yani, sağ olsun. Onunla ilgili herhangi bir problem yok. Zaten bizim aile doktorumuz. Ben işte dişlerimi yaptırmak istedim. Çünkü benim eskiden tanıdığım biri ağız yapımla ilgili olumsuz bir yorumda bulundu. Ve ben bu duruma çok içerledim. Sonra dedim ki Jerry, böyle olmaz. Ne yapacaksın? Dişlerini yaptıracaksın. Çünkü bu aynı zamanda ikili ilişkilerimde olumsuz etkiliyor. Öyle hissediyorum. Çünkü insanlar yani dış görünüşe çok bakıyor. Yüze, dişlere vesaire, buruna falan çok bakıyor. Saça çok bakıyor. Yani baktığın zaman bunlar ilk başta hani böyle bir uzaktan tabii ki de önemli, ama önemli olan, asıl önemli olan anlaşabilmek. Hani enerjinin tutması vesaire. Sonra akabinde cinsel kimyanın uyumu. Bunlar çok önemli. Dış görünüş elbette hani bir tık önemli, ama enerjinin tutması, sohbeti götürebilme, eğlenebilme, partnerinle birlikte eğlenebilme ve bunu yatakta da sürdürebilme, aynı heyecan, aynı ihtirasla bunu sürdürebilme bence çok önemli bir şey. Ama bunu sağlayamıyoruz. Çünkü çok fazla böyle şey, fiziksel yaklaşıyoruz olaya. Çok böyle dış görünüşe falan takıyoruz. Ve bundan tabii ki de etkileniyoruz. Yani daha iyi, daha güzel olmak istiyoruz. Kilo vermek istiyoruz. Daha böyle sportif olmak istiyoruz. Ama aslında bu bizi bir bakıma etkiliyor. Olumsuz yönde etkiliyor. Yani başkalarına göre yaşıyormuşuz gibi hissetmeye başlıyorum artık. Hani toplumun benden istediği şekilde yaşıyormuşum gibi hissetmeye başlıyorum. Bu durumda benim canımı sıkıyor. Ben mesela şu an kiloluyum ve bu durumdan kısmen memnunum. Çünkü yani bir kere şey, aynadaki görüntümle barıştım diyebilirim kısmen de olsa. Geçen sene daha barışığım, ama yaşadığım işte bu ikili ilişkiler falan, cinsel yakınlaşmalardan kaynaklı böyle beden disforim falan oluşuyor. Hani böyle daha böyle sportif olmak istiyorum ama bir türlü böyle şey yapamıyorum. O spora başlayamıyorum. Çünkü yorulmaktan nefret ediyorum. Hiçbir şekilde yorulmak istemiyorum. Yani ter dökmek istemiyorum. Yorulmak beni çok şey yapıyor böyle. Uzaklaştırıyor spordan. Hani ter döküyorsun, ediyorsun falan. Bir bakıyorum bir saat sonra yine yemek yiyorum yani. Ve hiçbir şekilde kilo veremiyorum. İrade yok yani. Mesela benim teyzem var. Hem diyet yapıyor hem çok iyi spor falan yapıyor. İnanılmaz azimli birisi ve sülale içerisinde, anne tarafında sülale içerisinde en sportif insan, en azimli insan ve kilosunu çok iyi bir şekilde koruyor. Ama biz hiçbir şekilde koruyamıyoruz. Baskül ailesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu çok kötü bir şey benim açımdan. Ama bir yandan da hani bu durumu kabul ediyorum. Yani diyorum ki Jerry, sen kilolu bir insansın ve bunu artık kabul et. Tabii ki de kilo verebilirsin, bunu gerçekleştirebilirsin. Ama bunun için kendini hırpalama diyorum artık kendime. Eskiden çok hırpalıyordum. Ama bu huyumu geride bıraktığımı düşünüyorum. Doktorum dediğim gibi ortodontistim çok böyle mükemmeliyetçi. Aslında iyi bir insan baktığımız zaman. Sadece her şeyin iyi olmasını istiyor. Sorun yaşamamak istiyor. Garanti altına almak istiyor. Ama süre çok yavaş ilerliyor. Ve bu durum benim çok canımı sıkıyor. Ve doğru düzgün hani ilk zamanlar bir şey yiyemedim böyle. Isıramıyordum falan. Çok kötüydü. Şu an hani böyle tabii ki de oluyor ediyor ama nasıl söyleyeyim, gülemiyorum yani, öyle söyleyeyim. Gülmeyi falan çok özledim. Ben mesela ofisteyken öküz gibi gülüyordum, öyle meşhurdum, öküz gibi gülmelerimle meşhurdum. Ama şu an hiçbir şekilde gülemiyorum, gülüşümü kaybettim diyebilirim. Zaman zaman işte gülebiliyorum, yani çok nadir güldüğüm anlar oluyor. Doğru düzgün dışarıda bir şey yiyemiyorum, diş tellerimin arasına takılır diye falan, böyle bir utanma olayı oluyor. Bir şey yiyemiyorum yani, sadece bir şeyler içebiliyorum, kahve vesaire. Bunun dışında ehliyete yazıldım geçen sene ve büyük bir azimle ehliyet aldım. Bunu hak kazandım. Benim için sürpriz bir gelişme oldu diyebilirim. Çünkü benim araba kullanmayla ilgili olumsuz bir anım var, travmam var. Ve bunu yenmek için böyle bir adım attım. Çocukken ilkokula giderken bizim arabamız vardı işte. İlkokula giderken falan. Babam bir sabah işte şey yapıyor. Frenleri kontrol ediyor. Fren ışığı yanıyor mu yanmıyor mu diye. Kontrol ediyor. Ben de arabanın işlevlerinden anlamıyorum yani. Hani böyle çok nadir. Sadece yan koltukta oturuyorum. Böyle yan koltukta gitmeye bayılıyorum. Çocukken böyle akşamları ailede izlemeyi falan bayılırdım. Babam beni bazen arabayla falan alırdı. Bu benim çok hoşuma giderdi. Neyse işte bir sabah böyle arabanın ışıklarını kontrol ediyor. Stop ışıkları yanıyor mu yanmıyor mu falan diye. Bana dedi ki Jerry dedi şey yap. Şey yap. Frene dedi bas dedi. Ben de salak gibi ne yaptım? Gittim el frenini çektim. Sen kalk araba şey olsun. Geri geri gitsin. Bizim evde biraz böyle yokuş. Allah'ım, araba böyle yavaş yavaş bir gidiyor. Ben bir korkuyorum. Arabanın içine dondum kaldım yani. Annem bir yandan bağırıyor, çocuk gitti, çocuk gitti, çocuk gitti, öldü falan derken babam işte son anda böyle canhıraş bir şekilde arabaya koşup el frenini çekti, iyi misin falan dedi. Ben de öyle bir korku yerleşti. Hiçbir zaman böyle araba kullanamadım, ehliyet alamadım. Ve şey böyle ehliyet kursuna da yazılmak istemedim. Bu korku içime yer etti. Yani 29 yaşıma kadar hiçbir şekilde kullanamadım yani, öyle söyleyeyim. Babama işte son senelerde biraz şey yaptım. Dedim hani gel kullanalım, öğret falan dedim. Babam da dedi ki işte kursa git, kurstaki insanlar sana daha iyi öğretir. Ben o kadar iyi bilmiyorum. Hani öğretme konusunda yeterli değilim falan dedi. Ben de işte kursa falan gittim yazın. Yazılı sınavı geçtim. Yazılı sınav sandığımdan kolay çıktı. Yani o kadar çok zorlanmadım. Sadece disiplinli çalıştım, öyle söyleyeyim. Konulara dikkat ettim. Yoldaki levhaları okumayı çok sevdim. Hala da zaman zaman okuyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Trafikle ilgili en sevdiğim şey sanırım. Biri levhaları okumak. Biri de işte şey yol boyunca böyle virajlardan dolaşmak falan. Çok hoşuma gidiyor. Ama hocalarım tabii ki de bir cinsti maalesef. Bana öğreten hocalar böyle şey. Çok dandan hocalar, anladın mı? Çok kaba. Yani düzgün bir iletişime sahip hocalar değil. Böyle dan dan dan, böyle mağaradan yeni çıkmış gibi. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Böyle salak salak direktiflerde bulunuyorlardı. Çok sinir oluyordum. Her şeyi kuralına göre yapıyordum bu arada. İçin rahat olsun. Hiçbir şekilde trafiği aksatmadım. Emniyet kemerimi mutlaka taktım. Aynalarımı falan kontrol ettim. Hiçbir şekilde şey yapmadım yani. Trafiği tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuz bir şey yapmadım. Daha sonra işte birkaç ders falan aldık. Böyle haftalar sürdü. Hafta sonları oldu genelde. Hafta içi çalışıyordum. Hafta sonları eğitime gidiyordum falan. Yazılı sınavdan sonra. Böyle virajları dolaşıyordun yani. Geri git, L park yap, paralel park yap, ani dur falan derken böyle öğrendim hani. Birinci sınavda bıraktılar beni. Çok sinir oldum. Dünyam başıma yıkılmıştı. Paralel parkta bir tekerlek çizgiye değmiyor diye beni bıraktılar yani. Düşün, o kadar çok sinir olmuştum ki dünyam gerçekten başıma yıkıldı. Dedim ki yani ben gerizekalının tekiyim herhalde. Yapamıyorum, edemiyorum. Ay çok sinir bozucu bir şey bak gerçekten. Hani yüzün bütün her şeyi doğru yapıyorsun. L parkı falan her şeyi doğru yapıyorsun. Arabaya çalışıyorsun. Şey yokuş kalkışı vesaire yapıyorsun. Her şey eksiksiz, düzgün. Ama gel gör ki bir çizgi bir tekere değmedi diye bırakıyorlar seni. Hop tekrar para öde. Tekrar işte yine bir ders al. Telafi dersi derken. Bu sefer geçtim ama hoca yine şeydi böyle çok dengesizdi. Zor bela geçtim yani, öyle söyleyeyim sana. Şu an yine şey yapıyorum hani böyle bir endişe yaşıyorum. Anksiyete falan yaşıyorum. Yani tabii ki de şey yapmıyorum öyle herhangi bir trafiği tehlikeye sokacak herhangi bir şey yapmıyorum. Trafiğe çıkmıyorum çünkü arabam yok. Araba alınca işte tekrardan bir ders alıp tekrardan trafiğe çıkabilirim. Ama şu an için bunu düşünmüyorum. Benim yaşadığım yerde araba gerekiyor. Çünkü bir süre sonra şey yok. Toplu taşıma vesaire yok. Taksi de gelmiyor. İstanbul'un en büyük problemlerinden birisi maalesef taksi. Bir saatten sonra artık taksi bulamıyorsun. 12'den sonra burada ulaşım yok. Öyle söyleyeyim sana. Eve gidemiyorsun yani. Sokağın ortasına kaldın. Araban yoksa burada hiçsin. Öyle söyleyeyim. Çok kötü bir şey maalesef. Merkezi bir yerde yaşasaydım bu o kadar çok şey yapmazdı hani beni etkilemezdi ama merkezi bir yerde yaşamadığım için maalesef sıkıntı yaşıyorum. Genellikle işte sosyal faaliyetlerden falan uzak kalıyorum. Mesela konsere gittin diyelim. Dönüşü nasıl yapacaksın? Taksi desen yok. Gecenin birinde falan kaldın sokakta. Ne yapacaksın? Otobüs desen bir yere kadar gidiyor. Yani otobüsten sonra benim eve gelmem bir saati falan buluyor yürüyerek. Düşün, ta böyle yokuş falan çıkıyorsun. Ve o yokuş bitmiyor. Yani ne gerek var? O yüzden birçok konseri falan gidemedim. Yazın tatile gidemedim maalesef. Hiçbir şekilde denk getiremedim yani, bulamadım. Düzgün bir tatil yeri bulamıyorum. Bu konuda özürlüyüm maalesef. Hiçbir şekilde bulamıyorum. Yani böyle içime sinen bir yer yok. Bulduğum yerde çok pahalı oluyor genelde. Bir de her şey dahil falan değil. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela yemeği düşünmek istemiyorum. Anladın mı? Sevmiyorum yani. Sabah kahvaltım olacak, öğle yemeğim olacak, akşam yemeğim olacak yani. Ben bunu seviyorum. Mesela bazı insanların tatil anlayışı farklıdır. Bazı insanlar der ki, işte kahvaltı yapayım, dışarıyı gezeyim, işte kültürel faaliyetleri göreyim, ne bileyim hani turistik yerleri göreyim, sürekli bir dolaşayım falan. Benim için tatil budur diyor. Benim tatil anlayışım kısmen bu olabilir ama ben dinlenmek istiyorum. Mesela şezlongda uzanıp havuza girmeyi, işte şemsiye altında böyle dinlenmeyi, ne bileyim deniz kenarında işte dalga sesi duyarak uyumayı vesaire. Bunları çok seviyorum. Zaman zaman tabii ki de akşamları böyle dışarı çıkabiliriz. Hani böyle sokağa falan karışabiliriz. Çok normal şeyler de. Ay dağ bayır gezmek istemiyorum yani. Anladın mı? Ben bu insan değilim. Çok sinir oluyorum bazen. Çünkü yoruluyorum. Ben çabuk terleyen bir insanım. Ve sürekli terliyorum böyle çok efor sarf ettiğimde. O yüzden şezlongda böyle uzanmak, hani biraz dinlenmek bana daha iyi geliyor. Böyle daha dinç hissediyorum kendimi. Öyle söyleyeyim sana. Böyle zaman zaman kitap okumayı falan da seviyorum şezlongda. İnsanları seyretmeyi çok seviyorum. Neler yapıyorlar falan. Böyle nasıl iletişimleri nasıl falan. Gözlemlemeyi çok seviyorum. Tatile gidemedim. Denize falan hiç gidemedim. Çünkü yani doğru düzgün arkadaşım kalmadı. Öyle söyleyeyim sana. İki tane yakın arkadaşım var. Onunla da zaman zaman konuşabiliyorum. Yaşadığım çevrede de işte bir tane arkadaşım var ama onunla da işte dışarıda denk gelirsem ayaküstü konuşuyorum. O kadar. Onun dışında arkadaşım kalmadı diyebilirim. Yetişkinliğin getirdiği bir durum galiba bu. Bunu artık yadırgamıyorum, öyle söyleyeyim sana. Hani bir yanım tabii ki de şey istiyor, böyle arkadaş çevresi falan olsun istiyor. Hani böyle şey, Ceri şuraya gidiyoruz. Hadi sen de gel, mutlaka geleceksin. Seni de görmek istiyoruz. Hadi şu etkinliğe gidiyoruz. Ya da ne bileyim Maçka Parkı'na gidiyoruz. Sen de gel falan diye çok isterdim. Nitekim şey yani 2017-2018 senesinde bu durumu çok yaşadım ve çok hoşuma gitmişti. Ve çok güzel bir arkadaş grubum vardı ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Zaten hayatımın en dolu dolu senesi 2017 ve 2018 senesi. Böyle çok mutluydum yani. Hem zayıftım, böyle sağlıklıydım, saçlarım da bir tık gürdü. Arkadaşlarım tarafından böyle seviliyordum yani. Ait hissediyordum kendimi o ortamda ama işte zamanın getirdiği ayrılıklar sebebiyle onlarla da yollarımız ayrıldı maalesef. Yani ayrılık hayatın bir parçası, dolayısıyla buna alışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yalnızlık hayatın bir parçası. Ama bu kadar yalnız olmayı da ben de tabii ki de istemezdim. Yaz aylarında işte bir takım cinsel yakınlaşmalar vesaire oldu. Daha önceden yakınlaştığım insanlarla zaman zaman yakınlaştım ama o kadar da verim aldığımı düşünmüyorum açıkçası. Pek böyle içime sinen yakınlaşmalar olmadı ve daha çok böyle hoşlanmadığım şeyler yaşadım kendi içsel anlamda. Ve şey böyle biraz daha sınır koymaya karar verdim. Eskiden mesela biraz daha maymun iştahlıydım bu konuda. Ama yıllar geçtikçe bunu geride bıraktığımı düşünüyorum. Her insanın işte şey böyle ihtiyacı farklı oluyor. Biri tamamen mesela şey yapıyor. Duygusal yakınlık vesaire aramıyor. Sadece fiziksel anlamda beğeniyor. Ve şey böyle yakınlaşmak istiyor. Direkt yakınlaşıyorlar herhangi bir beklenti olmadan. İşte boşaldıktan sonra gidiyorlar mesela, anladın mı? Ama benim aradığım şey o değil. Çünkü bu bana çok şey geliyor, yavan geliyor. Ve hiçbir şey yok yani, yaşandığı gibi kalıyor. Böyle bir derinliği yok, bir anlam yok. Galiba hani bir yanım demiseksüel, hani böyle duygu arıyorum. Duygusal bir, hani bir tanıdıklık, hani böyle bir hani tanıdık simalık. Hani bir aşinalık, anladın mı? Böyle hiç tanımadığım bir insanın bedenini keşfetmek zaman zaman beni huzursuz ediyor. Zaten başka bir eve gitmek, başka bir insanın evinde olmak da beni çok strese sokuyor. Anksiyeteye sebebiyet veriyor. Başıma ne geleceğini bilmiyorum hani. Bu çok büyük bir bilinmezlik aslında bana bakarsan. O yüzden bunu biraz ekarte etmeye çalışıyorum kendi içimde. Bir de şey yani ne gerek var diyorum hani. Daha önce hani yakınlaştığım insanlarla tekrardan bir yakınlık kurmak bana daha konfor alanındaymışım gibi hissetmeme sebebiyet veriyor. O yüzden pek fazla şey yapmadım yani. Bunun için ekstra efor sarf etmedim. Hani sağlam iletişim kurduğum birkaç insanla bunu sürdürmek bana daha doğru geldi, öyle söyleyeyim sana. Neler yaptım? Kedilerin mi ilgilendim tabii ki. Benim iki tane kedim var. Şu an 1,5 yaşlarında. İkisi de erkek. Oldukça tatlılar. İkisinin de bakımını üstleniyorum. Ve bundan büyük bir keyif alıyorum. Kedi bakımının, yani bir canlı ile ilgilenmenin, kediyle ya da köpekle ilgilenmenin insanı ruhen çok olgunlaştırdığına inanıyorum açıkçası. Eğer böyle bir imkanım varsa yani bir hayvanı yetiştirebilecek bir alanın varsa, zamanın vesaire varsa, bence bu kişisel deneyimin açısından oldukça elverişli bir şey. Bunu deneyebilirsin. Ben çok keyif alıyorum. İnsanlardan daha çok seviyorum diyebilirim hayvanları. Çok değer veriyorum. Çünkü onlar da beni seviyor. Yani bunu hissediyorum. Bir sesimden bile hani bana olan sevgilerini hissedebiliyorum. O yüzden çok kutsal bir şey bana göre. Yani onları beslemeyi falan çok seviyorum. Bayılıyorum. Mesela yaş mama alınca onların verdikleri tepkiler falan aşırı hoş. Mesela ben yemek yerken onları da böyle arada sırada besliyorum yanımda. Çok hoşuma gidiyor. Böyle çok böyle şey gibi hissediyorum. Mutlu hissediyorum kendimi. Bunu tabii ki de aileme de geçirdim. Onlar da artık bunları sevmeye başladı. Bu olayları. O yüzden yadırgamıyorlar yani. Kedi maması alıyorum falan. Böyle bayılıyorum yani. Onlarla ilgilenmek çok iyi geliyor bana. Ehliyeti aldıktan sonra işte böyle bir kutlama vesaire yaptık aile arasında. Tabii ki de kilolarım hakkında ailemdekiler yine konuştu. Teyzelerim falan yine konuştu. Benim moralim yine bozuldu tabii. Ya yani insanların bu kiloyla ne alıp veremediği var, anlamıyorum. Ben mesela insanları böyle dış görünüşleriyle fazla yargılamam. Hani çok kilolu, çok şey, zayıf bilmem ne. Yok şey işte, saçı uzun bilmem ne. Ne bileyim, ben bunlara falan çok takılmıyorum açıkçası. Sadece anlaşabildiğim insanlarla anlaşmaya çalışıyorum. Mesela teyzem benim kilolu ama şey yapmıyorum. Hani çok kilo aldın, ne yaptın sen, böyle ne yedin gibi şeyler söylemem. Yani bunlar çok ayıp şeyler bence. Mesela beni yolda gören tanıdıklarım, işte komşular falan, kilo aldım falan diyor. Bunu açıklıyorum. Diyorum ki ben evden çalışıyorum. İşte sindirim sistemiyle alakalı ilaç alıyorum. Saatlerce oturarak çalışıyorum. Buna bağlı olarak da hareket etmiyorum. O yüzden diyorum kilo almış olabilirim ama dikkat etmeye çalışıyorum diyorum. Bunları tane tane anlatıyorum. Beni gören bir adam var, sürekli bunu söylüyor artık. Kilo aldın, kilo aldın. Artık böyle tepki göstermeye başladım. Hani böyle tersliyorum falan. Sinir oluyorum ya, bu çok büyük bir hadsizlik bence. Hani bunu söylememeniz gerekiyor insanlara. Sonuçta o onu ilgilendiriyor. Yani kilo aldığımı ben de biliyorum. Sürekli her gün aynaya bakıyorum zaten. Buna ben katlanıyorum. Sen katlanmıyorsun. Yani göbeğimle ben yaşıyorum. Sen yaşamıyorsun. O yüzden bana çok saçma geliyor bu tür şeyler. Tatile gidememek, denize girememek falan beni çok üzdü. Böyle kaçırdım yani bir şeyleri. Bir de benim yani yaşadığım bir yerde şey var. Damsız almıyorlar. Şeyi. İnsanları damsız almıyorlar. Çok moralim bozuldu. Yani benim kimseye böyle bir rahatsız etme gibi bir olayım yok açıkçası. Yani ben şezlongda uzanıp sadece denizi falan dinleyeceğim. Arada denize gireceğim. O kadar, müzik dinleyeceğim kulak. O kadar yani. Kime ne şey yapabilirim ki? Ne taciz edebilirim ki? Anladın mı? Hani hoş bir insan görürüm. İçimden derim ki aa, hoş bir insan. O kadar yani. Ne taciz. Öküz gibi bakmam yani. Öyle söyleyeyim. Ya da sarkıntılık etmem. Laf atmam. Ne bileyim. Kendi halimle bir insanım yani. Ama gel gör ki bu toplum için, toplumun büyük bir kesim için bir tehdit yani. Çünkü şey, herkesi kendileri gibi görüyor. Yani çoğunluk aslında bekar erkekleri falan bir şey gibi, tehdit gibi görüyorlar. Bu da işte toplumsal bir şey, ön yargı. Mesela bekar erkeklere ev vermiyorlar. Neden? Çünkü eve pis bakıyorlar. Halbuki nereden biliyorsun ki? Ya en azından böyle bir deneme süreci falan ver. Baktın ki içine sinmiyor. O zaman dersin ki ben işte evde durmanı istemiyorum falan dersin. Ve bekarlara ev vermiyorlar. Memur değilsen ev vermiyorlar. İşte erkeklere ev vermiyorlar falan. Çok saçma yani. Aslında toplumun en büyük sorunlarından birisi bireyselleşememek bana göre. Ya bırak kardeşim, insanlar bir artı bir evinde kendi halinde yaşasınlar. Sana ne zararı olabilir ki? Hani seni eğer rahatsız edecek durumda gelirse o zaman tepkini tabii ki de dile getir. Yani bir ev sahibiysen ve hani evine kötü bakıldığını hissediyorsan elbette bunu dile getirebilirsin. Bu en doğal hakkın, ama hani mesela ben bireyselleşmek istiyorum ve ayrı bir eve çıkmak istiyorum. Yaşım artık çok ilerledi. 30 yaşına gireceğim bu sene. Ve ayrı eve çıkmak istiyorum ama şartlar bir türlü olgunlaşamıyor. Çünkü İstanbul'da kiralar çok arttı. Ve tek başına bunu karşılayamazsın. İlla bir ev arkadaşın olmak zorunda. Ve ben açıkçası biriyle aynı evde olmak istemiyorum. Çünkü bu beni çok huzursuz ediyor. Ben tek başıma bir yerde bir artı bir evde yaşamak istiyorum açıkçası. Çünkü bu bana göre daha rahat bir şey. Yani ben mesela ne bileyim rahat hareket etmeyi seviyorum kendi evim içinde. Mesela kışın ailemle birlikte yaşıyorum. İşte 2-3 ay falan birlikte kalıyoruz. Ve çok böyle kendi alanımın işgal edildiğini hissediyorum zaman zaman. Kalabalık bir ailede yaşadığım için, ya yani kalabalık bir ailede büyüdüğüm için, nereden baksan 7 kişilik bir ailede büyüdüm. Benim çocukluğum çok kalabalık bir ailede geçti. Bir süre sonra artık şey, böyle büyüdün ya, artık şey yapıyorsun. Bir artı bir evimde kendi halime sessiz bir şekilde plaklarımla ve kedilerimle yaşayayım diyorsun artık. Çünkü bunu arıyor insan. En azından hani hoşlandığı insanla falan böyle bir vakit geçirmek istiyor. Baş başa kalmak istiyor. Kendi haline kalmak istiyor. Hani hayatı kendince keşfetmek istiyor, anladın mı? Ama buna izin vermiyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Hani bekarsan burada bir tehditsin yani. İlla işte evlenmen gerekiyor falan. Sevgilin olması gerekiyor. Kız arkadaşın olması gerekiyor. Çünkü toplum bunu şey yapıyor yani. Bunu sana empoze ediyor. Bireyselleşemiyorsun yani, öyle söyleyeyim. Bir kafeye gittiğinde bile mesela iki kişilik bir masaya oturduğunda o sandalyeni hemen alıyorlar ve seni hemen böyle yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Tek bir sandalyede oturunca insan ister istemez kendini böyle şey gibi hissediyor. Ben gerçekten yalnızım ve yalnız olmayı hak ediyorum galiba falan diye böyle düşünüyor. Ne kadar böyle yalnızım falan diye de düşünüyor olabilir. Ben mesela zaman zaman böyle hissediyorum. Bu beni çok kötü hissettiriyor. O yüzden artık böyle dışarılarda bir şey yemek istemiyorum. Hani marketten alıyorum, kendim şey yapıyorum. Dışarıdan söylemiyorum. Hani çok söylersem, canım çok çok çok isterse hamburger söylüyorum. Buraya da gerçi çok pahalıya getiriyorlar. Ona da uğraşmak istemiyorum. O yüzden hani böyle ya, bekar bir erkek olarak ve yalnızsanız böyle hani çok zor. Hani kadın olarak daha da zor. Çünkü şey böyle, kadınsan sürekli böyle bir tehdit altında yaşıyorsun. Yani sürekli bir bıçak sırtı. Sürekli böyle bir şey, diken üstünde yaşama hali. Çünkü toplumdaki erkekler gözleriyle yiyor seni ya. Böyle bakıyorsun. Sürekli bakıyor. Açık giymesen bile sana bakıyorlar yani. Çok kötü bir şey. Toplu taşımada bakıyorlar, dışarıda bakıyorlar. Hani şey, böyle rahat dolaşamıyorsun. İşte denize gitsen bile insanlar sana öküz gibi bakıyor. Denizin içinde falan böyle rahat bırakmıyorlar. Yani bir alanın yok, anladın mı? Alanın yok. Toplum tarafından sürekli bir sevgili edinme şeyi, böyle baskısı, sevgili yap bilmem ne. Ya belki o kadın yalnızken daha rahat, daha böyle kendi halindeyken daha mutlu. Nereden biliyorsun? Bir de yani şey böyle çift takılalım. Hani böyle mesela sevgili yapanlar sadece çiftlerle takılıyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Niye yani? Sohbet ilerlesin. Tek başına olmuyor. İşte üç kişiyle olmuyor. Beş kişiyle olmuyor. Yani bir bakıma da haklılar ama bu sürekli böyle çift takılma hali beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Ne bileyim, saçma sapan toplum kuralları ya. Kadın mesela şey, akşamları dışarı çıkamıyor doğru düzgün. İlla böyle bir tanıdığı falan olması gerekiyor. Çünkü toplumda çok sakıncalı erkekler var. Maalesef çürüme. İstanbul'da çok çürük bir hayat var. Gece hayatı falan çok kötü. Tehlike yani, bildiğin tehlike. Ve kadınlar böyle çok zor durumda yani. Bunu ben gözlemliyorum. Gerçekten hani ben mesela onların hayatını kolaylaştırmak için elimden geleni yapıyorum. Mesela işte önümde bir kadın varsa onun önüne geçerek biraz daha böyle içini hafifletmeye çalışıyorum. En azından diyorum ki en azından kendini tehlike altında hissetmesin falan diyorum böyle. Zor şeyler yaşıyorlar. Hani erkekler en azından tolere edebiliyor bu durumu. Hani şey yapabiliyorlar, hani maskeleyebiliyorlar, ama kadınlar için gerçekten çok zor bir durum. Hani şey yapamıyorlar yani. Mesela kendileri olmaya çalışıyorlar ama hani bu bana sarkıntılık mı ediyor falan, bu bana mı yazıyor bilmem. Halbuki bazı insanlar flörtleşmek isteyebilir. Bu çok normal bir şey. Niye? Mesela cinsel hayatı aktif olan kadınlara da mesela damgalamaya çalışıyor. Ne gerek var? Belki o insanın sevişesi var. Hani sevişmek istiyor ve bunu yaşamak istiyor. Nereden biliyorsun? Bu o kadar saçma şeyler ki ya, yani bırakın insanlar istediği gibi yaşasın ya. Yani bu senin özgürlüğünü kısıtlamıyorsa, yani senin özgürlüğüne herhangi bir müdahale yoksa bırakın yaşasınlar yani. Ne var ki bunda? Ben gerçekten anlamıyorum. Erkekler için de durum gerçekten zor. Çünkü şey, yani sürekli bir dam olması gerekiyor yanında. Gece hayatının olması için dam olması gerekiyor falan. Aşırı sinir oluyorum. Ya ben eğlenmek istiyorum. Benim herhangi bir insanla bir şeyim yok yani böyle. Ben sadece örnek veriyorum. Bir diskoda Türkçe pop şarkılar eşliğinde hani dans etmek istiyorum kendi halimle. İçkimi alıp dans etmek istiyorum. Sonra da evime gitmek istiyorum. Bu kadar yani. Ne bir şeyim olabilir ki? Hani zaten ben mesela alkolü o kadar çok kaçırmıyorum. Tabii ki de kaçıranlar oluyor. Ve bu büyük bir ihtimalle işte alkolü götüyle içen insanlar için bir önlem, bir de işte sarkıntılık vesaire yapmasınlar. Kadınlar kendilerini huzursuz hissetmesin diye alınan bir önlem. Bir bakıma kendilerince haklılar. Onlar da çünkü kendi mekanlarının geleceğini düşünüyorlar. Ama bu ön yargılar maalesef toplumsal çürümeyi de beraberinde getiriyor maalesef. Avrupa'da da durum böyle mi bilmiyorum ama çok canımı sıkıyor bu durum. Yani ne bileyim, bar kültürü falan hiç gelişmemiş burada. Ya zaten alkol fiyatları uçmuş gitmiş. Onu hiç söylemiyorum da ne bileyim, çok saçma ya. Yani çok böyle şey gibi hissediyorum, anladın mı? Başımızı çok kuma gömüyormuşuz gibi hissediyorum. Yani deve kuşu gibi. Başımızı kuma gömüyoruz ama gövdemiz dışarıda ve şey böyle farkında değiliz yani olup bitenin. O yüzden bu benim çok canımı sıkıyor. Sürekli böyle bir topluma, bir gruba dahil olma fikri benim çok canımı sıkıyor. İlla böyle var olmam için bir grupta olmam gerekiyor ya da biriyle haşır neşir olmam gerekiyor. Ve bu aslına bakarsan kişisel gelişimi de olumsuz yönde etkileyen bir şey. Yani grup halinde takılmak aynı zamanda senin kişisel gelişimine, kendinle olan mücadelenin de önüne ket vuruyor. Çünkü sen gruba göre hareket ediyorsun. Aslında bu da senin isteklerini bir nevi engelliyor. Sen belki de grupça hani böyle bir şey yapmak istemiyorsun ama toplumda var olabilmen için bunu yapman gerekiyor. Çok saçma. Sen mesela arkadaşların sana diyor ki gel lokma yemeye gidelim. Ama sen lokma yemekten nefret ediyorsun. Var olabilmen için ve sosyalleşebilmen için onlara ayak uydurman gerekiyor falan ve böyle bir döngü şeklinde gidiyor. Lokma yemeye çalışıyorsun ama yiyemiyorsun falan. Böyle saçma sapan şeyler yani, öyle söyleyeyim sana. Ben bunları bir türlü anlamıyorum. O yüzden sosyalleşemiyorum. Tiyatroya falan gitmek çok istiyorum ama biletler tükeniyor, sürekli tükeniyor. Biletler çok pahalı. Konser biletleri çok pahalı. Yani ucuz biletler en arkada, en arkanın da arkasında falan. Yani kaliteli bir şey yapmak çok zor burada, İstanbul'da çok zor. Kültürel faaliyetlere katılmak çok zor falan. Yani böyle üst tabakada falan olman gerekiyor İstanbul'da yaşayabilmen için. Hayat standartlarının çok yüksek olması gerekiyor. Dolarla maaş alman gerekiyor falan. Ne bileyim, çok saçma ya böyle. Böyle kaliteli bir mesela konser dinlemek istiyorsun. Ama ucuz bilet mesela 200 lira ve o da en arkası böyle. Yani diyor ki sana, paran varsa varsın, paran yoksa yoksun kardeşim İstanbul'da bu. Bu yani. Kaliteli bir şey, bir konser mesela 500 lira falan yani. Ya sen 500 liraya mutfağını doldurursun, anladın mı? Burada mesela kişisel ihtiyaçlar, yani bireysel ihtiyaçlar, temel ihtiyaçları geride bırakıyor. Yanlış mı söyledim tam olarak bilmiyorum ama hani daha böyle kişisel ihtiyaçlar, yani temel ihtiyaçlar daha çok ön plana çıkıyor. böyle hobi olarak şeyler gereksiz olmaya başlıyor artık bir süre sonra. Bu da tabii ki de ekonomik krizin bir yansıması maalesef. Çünkü insanlar artık mutfağı düşünmeye başlıyor. Ya markete gidiyorsun mesela, müze geziyor gibi geziyorsun yani böyle. O kadar çok saçma ki. Çok sinir oluyorum ya. Gerçekten her şeyin böyle en uygun, en şeyini böyle bulmaktan artık gına geldi bana. Ben böyle kaliteli yaşamak istiyorum. Ne bileyim, hani kıyafet alışverişinde acaba hangisi daha uygun, hangisi daha kaliteli, hangisinin kumaşı daha iyi falan diye düşünürken fiyatını düşünmek istemiyorum. Eskiden mesela düşünmezdim. Böyle bakardım, alırdım, çıkardım marketten. Ama artık böyle düşünüyorum. Gerçekten buna ihtiyacım var mı? Gerçekten almalı mıyım? Bu ürün fiyatına değer mi falan, bunları düşünüyorum artık. Onun dışında şey yapmıyorum, ben ekstra bir şey almıyorum. Eskiden mesela plak falan çok alırdım ama artık almıyorum. Kozmetik, ya düşün, kozmetik yani kişisel bakım, krem, ne bileyim şey ya, el kremi, krem, diş macunu. Bunlar yani temel ihtiyaç, anladın mı? Hani kişisel bakım, kişisel bakım demek kendine olan saygının bir ifadesidir. Ama insanlar kişisel bakıma bile bir şey yani, kredi çekip artık ona gelecek durum. Kredi çekerek artık kişisel bakım ürünleri alma noktasına gelecek. Yani krem, ya krem, yüzüne krem sürüyorsun ve şey yani bu bir ihtiyaç, anladın mı? Var olabilmen için yani, ne bileyim, kendine olan saygını pekiştirebilmen için bir adım. Ama bir krem olmuş 500 lira falan, 400-500 lira. O kadar saçma ki. Ve bunları taksit de yapmıyorlar. Böyle kalıyorsun yani o ortada. İşte alabildiğini alabiliyorsun falan. Eskiden böyle şeyler yoktu maalesef. Alabiliyordu yani. Alım gücü daha yüksekti ama artık bu maalesef olmuyor şimdilerde. Sadece işte yaşamaya çalışıyorsun, günü atlatmaya çalışıyorsun. Bu çok sakıncalı bir şey. Bir süre sonra insan depresyona girmeye başlıyor. Antidepresan kullansan bile bir şey değişmiyor. Onu işte ilk 6 ay falan kullanman gerekiyor. İlk 6 ay sonra, yani 6 ay kullandıktan sonra etki etmeye başlıyor. İşte antidepresan da serotonin ve dopamin ihtiyacını karşılıyor, öyle söyleyeyim sana. Hayatım, çünkü vücudun serotonin üretmemeye başlıyor bir süre sonra. Ve antidepresan da bu serotonini salgılatıyor sana ve daha böyle mutlu olmaya çalışıyorsun bir süre sonra. Ama yaşadıklarından da keyif almıyorsun, öyle de bir durum var. Temmuz ayında böyle bir flörtleşme durumum oldu. Bu hoşuma giden bir durumdu. Hani böyle umutla başlamıştım açıkçası. Çok büyük bir şeyim, böyle hevesliydim. Dedim ki, karşımdaki insan da böyle çok anlayışlı bir insandı böyle. Bayağı anlaşıyorduk. Hani daha önceden konuşuyorduk, ediyorduk. Bir süre konuştuk, ettik. Yaklaşık bir ay falan konuştuk. Daha sonra buluşma kararı aldık. İşte Beşiktaş'ta bir kafede falan buluştuk. Tatlı yedik, sohbet ettik falan. Çok güzel geçti. Çok keyif aldım. Bana çok benziyor bazı noktalarda falan. Çok hoşuma gidiyordu kendisi. İşte ikinci buluşma oldu. İkinci buluşma da güzel geçti. Böyle şey, ikinci buluşmada falan böyle temas ederken falan böyle birbirimizden utanmaya falan başlamıştık. Çok hoşuma gidiyordu bu sürekli love bombingler falan. İşte seni yerimler, ondan sonracığıma çok tatlısınlar, yok utanıyorum bilmem neler. Böyle love bombing insanın böyle en savunmasız olduğu anlardan biri bence. Biri işte şey, berber koltuğunda saç yıkama. İki bu yani. Love bombing'de şey yapamıyorsun, maruz kalıyorsun ve şey engelleyemiyorsun yani bunu. Daha sonra işte bir süre love bombing yaşandı karşılıklı. Ya yani hoş bir iletişim aslında. Böyle hevesliydim. O da hevesliydi ama işte cinsel yakınlaşmadan sonra o bağ böyle gitgide böyle azalmaya başladı. Yakınlaşmamız tabii ki de olumlu geçti. Yani şey, böyle verim aldık. Cinsel uyumumuz da çok iyiydi. %98 falan cinsel uyumumuz var. Baya böyle güzel. Ama şey, böyle yazılı iletişim konusunda çok zayıf maalesef. İşte kendi meslek hayatına bağlı olarak eskisi kadar iletişim kuramıyor benimle. Şu sıralar işte depresyon sürecinde. Ben böyle yanında olmaya çalışıyorum ama bir yandan da ghostlanıyorum. Ve bu benim en sinir olduğum şey. Hani sevgili olmak için adım attım. 3 kere falan teklif ettim. Yani dedim ki bunun bir adını koyalım falan dedim. Bana süre ver dedi. Anlayışla karşıladım. Sonra aradan biraz zaman geçti. Tekrardan sordum. Dedim ki adını koyalım. Ben dedim senden hoşlanıyorum. Hani aramızda bir cinsel çekim var. Hani duygusal anlamda da bir kıpırtı falan var dedim. Bende de var. Aynı şeyleri düşünüyorum ama bana zaman ver falan dedi. Sonra işte şey ghosting yapmaya devam etti. Maalesef ghostlanıyorum yani sürekli ghostlanıyorum. İşte geçen ay böyle arkadaşlarıyla sürekli vakit geçiriyor. Ya şöyle bir şey arkadaşlarıyla vakit geçirmesine bir şey demiyorum ama bana bir türlü doğru düzgün vakit ayırmıyor. Ben mesela diyorum ki buluşalım işte vakit geçirelim işte sergi gezelim ya demiyorum kafede oturup sohbet edelim. Hani herhangi bir kafe olabilir. Ben böyle statü illa şey değilim yani illa şu kafede olacak illa lüks kafe olacak illa işte şey olacak. Ben bu insan değilim. Ben bankta da otururum, anladın mı? Önemli olan iletişim kurabilmek, sohbet edebilmek. Hani şey de değilim. Cinsel bir beklentiyle de buluşalım, edelim. Hadi gel, sevişelim falan. İlla geleceksin. Böyle bir baskı da yok. Ama yani sürekli şey böyle. Sevişmek için buluşuyoruz. Bir süre sonra ona dönüştü. Bu benim çok canımı sıkmaya başladı. Çünkü bu artık şeye fuck buddy'ye falan döndü. Ben bunu istemiyorum. Ve şey böyle canım çok sıkmaya başladı bu durum huzursuz dedim. Ya ben mesela emek veriyorum çaba gösteriyorum bir şeyler olsun diyorum ama karşı taraf bunu istemiyor. Ve istemediğinde bunu bir türlü şey yapamıyor söyleyemiyor. Ve ghostluyor bu çok sağlıksız bir şey bakın bir insanı lütfen ghostlamayın. Yani sizden hoşlanan size ilgi duyan bir insan varsa ve siz hoşlanmıyorsanız bunu yapmayın. Hani ghostlamayın deyin ki kardeşim ben hani senin beklentilerini karşılayamayacağım üzgünüm istiyorsan hani arkadaş olarak devam edelim istemiyorsan iletişimi keselim. Bakın bu gerçekten çok sağlıklı bir tepki ve çok daha karşı taraf size daha çok saygı duyar. Belki çirkinleşebilir o karakterine bağlı bir şey. Ama bu mesela erkekler tarafından çok saygıyla karşılanan bir cevap gerçekten. Çünkü ghostlamak çok kötü bir şey. Yani çok büyük bir saygısızlık bana göre. Ha Mert sen yaptın mı? Yaptın. Yaptım. Ben de çok zamanda yaptım. Belki de bunun karşılığını alıyorum belki de. Yine de şey yapmayın yani. Sizi seven insanlara böyle şey yapmayın. Ghostlamayın. Çünkü çok sağlıksız bir iletişim şekli bu. Sorun neyse, mesela örnek veriyorum. Şu an kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bana biraz süre verir misin? Kendimi toparlama ihtiyacım var. Şu an iletişim sağlıklı iletişim kurma konusunda elverişsizim. Sağlıklı iletişim kuramıyorum. Falan diyebilirsiniz yani. Çünkü her insanın psikolojisi aynı değil. Her insanın hayat mücadelesi aynı değil. O yüzden açık iletişim kurmak, hani böyle iletişimi sağlıklı sürdürmek bence daha önemli. Mesela şey diyebilirsiniz. Hani şu an sağlıklı iletişim kurma konusunda yeterli güce sahip değilim. Bana bir süre verebilirsen çok daha iyi olur. En azından daha sağlıklı iletişimimiz olur vesaire diyebilirsin. Ama böyle görüldü atmak falan çok saçma ya. Ben böyle şeylere çok sinirleniyorum. Gerçekten sinirleniyorum ve bu hevesim falan tamamen kaçıyor. Mesela buna daha fazla katlanamadım ben. Sürekli arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. Benle vakit geçirmiyordu. Ve artık dayanamadım. Sinirlendim. Dedim ki ben iletişim kurmak istemiyorum. Sürekli arkadaşlarına vakit geçiriyorsun. Ben artık buna katlanamıyorum falan dedim. Sen bilirsin dedi. Ve iyice sinir oldum. Daha sonra işte aradan bir hafta geçtikten sonra o bir hafta da çok kötü geçti bu arada benim açımdan. Sürekli böyle şey yapıyorum. Çok kötüyüm. Çok kötüydüm yani. Cidden sürekli üzülüyordum. Diyorum ki dünyam başıma yıkıldı. Tamam diyorum artık. Ben artık şey olmayacağım hani. Çok kötüyüm. Biriyle artık tanışıp bir şey yaşayamayacağım falan diyorum. Ve çok kötüydüm. Gelecekten bir beklentim falan yoktu. Daha sonra işte şey oldu. Kendisi falan yazdı. Ben işte seninle iletişim kurmayı çok özledim falan dedi. İşte yılbaşında pardon ne zaman Aralık başına falan konuşmaya başladık. Öyle devam ediyoruz tekrardan ama yine şey böyle git geldi böyle konuşmalar falan. İşte son buluşmamızda yine plak almaya gittik. İşte böyle ikimizin sevdiği sanatçının plağı çıkmıştı. Plağını almaya gittik ama böyle nasıl buluşma o kadar böyle tatsız ki. Mesela buluştuk. Doğru düzgün böyle şey yapmadı. Doğru düzgün sarılmadı. Ne bileyim şey böyle. Güzin ablası gibiydim yani. Sürekli bana derdini falan anlatıyor. Tabii ki de güzel bir şey de. Hep kendini anlatıyor falan. Hiç bana fırsat vermedi. Sen neler yapıyorsun falan hiç demedi. Mesela plak dükkanına gittik, doğru düzgün bir şey incelemedik böyle. Hani böyle çok üstünkörü. Ve şey böyle hoşlandığımız müzik türüne karşı bir saygı yok. Yani mesela ben onu seviyorum, ben onu sevmiyorum falan. O kadar çok üstten bakıyor ki bazı şeyler. O benim çok rahatsız etti. Açıkçası böyle çok huzursuz etti yani. Hani sevmeyebilirsin, şey yapmayabilirsin bana, ben onu tercih etmiyorum, dinlemiyorum diyebilirsin. Ben sevmiyorum bilmem ne. Ben mesela Aretha Franklin'in şeyini bakıyorum, plana bakıyorum. Ay o ne falan diyor böyle. Çok saçma yani. Ya herkesin müzik anlayışı farklı. Ben mesela Aretha Franklin'in şarkılarını dinlemeye bayılıyorum. Hoşuma gidiyor caz dinlemek zaman zaman. Ama bu tepkisi bana çok saçma geliyor. Mesela doğru düzgün fotoğraf çektirmedik. Benim hayalimdeki şey mesela örnek veriyorum. Plak, ben dedim ki işte plak aldık bugünün bir anısı olsun bir şeyler yazalım falan dedim. Ve yazmadı. İnanabiliyor musun? Oyaladı beni. Hiçbir şekilde şey yapmadı. İşte fotoğraf falan çektirmedik böyle. Ben mesela şey dedim hani bir fotoğraf çektiririz. Anı olur bilmem ne. Böyle mutlu bir anım olur. Yok çektirmedi. Sen kalk işte o bölgede yaşayan arkadaşını çağır. İşte sana sormadan arkadaşımı çağırdım. Umarım kızmazsın değil mi? Falan dedi. Biz böyle yaklaşık 2-3 aydır buluşmuyoruz. Beyefendinin şeyi böyle. Kendi şımarıklığı yüzünden buluşmuyoruz. Ve buluştuğumuz günde arkadaşını çağırıyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Senin sohbetinden sıkılıyorum. Arkadaşımın sohbetine ihtiyaç duyuyorum. Bu yüzden arkadaşımı çağırdım demek. O yüzden yani. Ben bir bozuldum. Bir bozuldum anlatamam sana. Sonra işte kafeye falan gittik. Yemek söyledik. Benim sevdiğim bir kafe var. Oraya götürdüm. Hoşuna gitti orası. Ama garsonlar bize çok kötü davranıyor. Böyle öküz gibi davranıyorlar yani. Evet, ne var? Ne istemişsiniz falan. Ama böyle nasıl tavırları, bakışları falan o kadar kötü ki anlatamam sana. İşte böyle aykırı yani böyle böyle şey değiliz yani böyle nasıl diyeyim çığırtkan falan değiliz böyle yırtık karakterde biriz. Normal kendi halimizde insanlarız gayet kibar. Anlayışlı insanlarız ama şey böyle o kadar kötü ki tavırları çok rahatsız oldum ama bir şey demedim. İşte yemeklerimizi falan yedik. Yemekle böyle konuşuyoruz diyoruz. Ben böyle zaman zaman romantik şeyler konuşuyorum ama hiç tepki vermiyor. İşte kendi fotoğrafını falan çekmemi istedi. Fotoğrafını çektim. Mesela bir önceki buluşmamızda bana şey dedi. Hiç fotoğraf çekmesini bilmiyorsun falan dedi. Ay çok sinir oldum. Ne mana? Ne mana yani? Ne kadar kaba kaba şeyler bunlar. Aslında o an tepki göstermem gerekiyordu ama benim böyle bir sorunum var maalesef. O an tepki gösteremiyorum. Böyle takılıp kalıyorum yani donuyorum tepkisizlikten. Bu da aslında bir savunma mekanizması da çok saçma yani. Daha sonra işte sohbetten pek verim alamadım yani böyle ben konuşuyorum o işte konuşmaya çalışıyor falan. İşte müzik albümlerinden falan konuşmaya çalışıyordu ama yazın konuştuğum insanla tamamen zıt yani böyle sevişmeden önce konuştuğum insanla tamamen zıt. Yani sevişmeden önce konuştuğum insan bana böyle o kadar güzel bakıyordu ki utanarak böyle bakıyor. Böyle masum, tatlı, böyle gülerek bakıyor, ilgili ama kafede konuştuğum insan yani Aralık ayında konuştuğum insan bambaşka biri. Yani kendince sebepleri olabilir ama çok mutsuz olmuştum ya yani, o tepkisini görünce falan. İşte sokağın fotoğrafını çekiyor bana şey diyor, aa sen de çıktın falan diyor böyle. O kadar çok yani beni istemediği o kadar çok belliydi ki. Daha sonra işte tatlı yemeye gittik. Ben işte tatlı söyledim. Kahve falan söyledik. İşte dedi ki gel sen de işte bu ilişki durumunu falan konuşalım dedi. İyi konuşalım dedim. Sonra işte şey kahve seçimimi şey yaptı. Tatlı yiyorsun niye kahve içiyorsun falan dedi. Dedim ben bu böyle seviyorum yani. Ona bile karışıyor düşün yani. Bu da bir saygısızlık bana göre. Sonrasında işte şey dedi ki ben işte ilişki sorumluluğu taşıyamayacağımı düşünüyorum falan dedi. Bundan korkuyorum dedi. Dedim ki bir ilişkinin sorumluluğunu taşıyamayacak bir şey yok. Alt tarafı yani sevgilim diyeceksin. İşte günaydın, iyi geceler falan diyeceksin. Ve zaman zaman da sohbet edeceğiz. Bu kadar yani. Bir de hani denk gelirsek hani ayarlayabilirsek ikimiz de cinsel anlamda yakınlaşacağız. Bu yani. Ama yok yapmadı. Hiçbir şekilde bunları yerine getireceğini ifade eden şeyler söylemedi. İşte sevgili olmanın bir takım sorumlulukları varmış. Sevgilim herkese denmezmiş falan. Bunun bir takım şeyleri varmış. Sorumluluklarını yerine getirmek gerekiyormuş bilmem ne. Sevgilim sözcüğü ağır bir sözcük. Ben dedim ben sana sevgilim demek istiyorum falan dedim. Ama bir şey söylemedi böyle. İstemediği çok belli ama istemiyorum da demiyor yani. Sadece sorumluluk alamam falan diyor. Bu aslında dolaylı olan şeydir. Sen bir şey yaşamak istemiyorum diyor. İşte yaşadığın yer uzak. Nasıl geleceksin? Buluşsak bir yerde 2 saatliğine de buluşsak nasıl geleceksin falan dedi. Dedim ki ben dedim gelirim dedim. Hiç önemli değil. Yeter ki dedim şey olsun ben gelirim. Hiç önemli değil. Dönüşür dedim taksiyle falan sağlarım gelirim. İşte sen dedi zor durumda kalırsın. Ben dedi bunu sana yapamam falan dedi. Zahmete düşmeni istemiyorum falan dedi. Daha sonra işte yerin müsait olursa işte yakınlaşırız falan dedi. Bir şey demedim. Sonra dedim ki ikimiz için bir umut falan yok mu dedim. Beni üzme falan dedi. Üzüyorsun dedi böyle yaparak falan dedi. Ben de bir şey demedim. Daha sonra işte dedim işte işimle alakalı durumlardan dolayı şu an ilişki kaldıracak durumda değilim dedi. Ama dedi yazın işim değişirse bunu tekrardan düşünebiliriz dedi. İşim dedi bunu engel oluyor dedi. Ben dedim ne bileyim bungalovlara falan gitmeyi falan çok istiyorum dedim seninle. İşte o da dedi ki ben de istiyorum ama işte şartlar elverişli değil falan dedi. Sonra işte arkadaşını bekledik. Arkadaşı gelince nasıl mutlu oldu görmen lazım. Böyle telefona bakıyor sürekli. Ya bak aslında var ya orada kalkıp gitmem lazım. İşte sana arkadaşlarına mutluluklar falan demem lazım. Oradan çıkıp gitmem lazım. Düşün bak üzüntüden tatlı bile yiyemedim biliyor musun? Sonra ben dedim ki tatlı ye falan dedim. Yok yemeyeceğim iştahım kaçtı falan dedim. Sonra işte arkadaşları geldi. Kız arkadaşları geldi. İşte onlar nasıl mutlu ama görmen lazım. Konuşuyor ediyor böyle enerjisi yerine geldi. Arkadaşları da işte fena değil yani. İletişimleri falan güzel ama benim pek içime sinmedi. Yine de insanlar yani. Sonracığıma işte dönüş yolunda da işte yürüdük ettik. Ben böyle yine salak gibi böyle hafiften böyle dokunmaya çalıştım. Hani elini tutmaya falan böyle hani yan yana yürürken ellerin böyle şey olur ya sevdiğin insanla. Böyle temas halinde olur ya ve buna bağlı olarak da böyle sen farkında olmadan temas edersin ya onu falan böyle denk geldik işte utanıyorum falan dedi. Ben de üstüne dedim ki yani Ceri dedim bu dedim senin için doğru bir insan değil dedim. Hala dedim yolu var dedim o yüzden dedim sen dedim zorlama. O yüzden yani şey yapmıyorum. Dönüşte de işte dönüş olan metroyu falan bindik. Metroda da işte arkadaşlarıyla falan konuştu etti. İşte vedalaşırken normal sarıldı ama arkadaşı mesela kız arkadaşı bana daha samimi şekilde veda etti. O hiç yani doğru düzgün şey yapmadı. Ay eve nasıl geldim inan bilmiyorum. O kadar çok moralim bozuldu ki anlatamam sana. Çok kötü bir şekilde eve geldim ettim moralim çok bozuktu. Baya böyle şey içerledim yani durumu. Dedim ki ben sanırım birisi tarafından gerçekten sevilmeyeceğim falan dedim yani. Kız arkadaşlarıma falan söyledim. Onlar da bir fırça falan çektiler. Sağ olsunlar çok iyiliğimi düşünüyorlar. Ondan yaptılar da çok üzücü yani. Karşı tarafa çok kızdılar. Öküzlüğüne falan. Bununla baş etmeye çalışıyorum şimdilerde. Ghostlanmaya o kadar çok alıştım ki artık kendi varlığımı falan unuttum yani. O yüzden yeni yıldan beklentilerim arasında sağlıklı bir ilişki var. Eğer olursa da bir olmazsa da şey yapmayacağım. Hani insanlarla cinsel yakınlaşma konusunda daha da şeyim böyle temkinliyim. İlla olmak zorunda değil bu arada. Ben eskiden mesela çok zorlardım bunu ama artık zorlamıyorum. Olsa da olur, olmasa da olur diye düşünüyorum yani. O kadar çok şartlamıyorum kendimi. Yeni yıldan beklentim tatile gitmek, kilo vermek, 20 kilo vermek istiyorum. Tatile gitmek istiyorum, saçlarımı bir tık ektirmek istiyorum ve diş tellerimden kurtulmak istiyorum. Daha çok kitap okumak istiyorum. Daha çok film izlemek istiyorum, daha çok dizi izlemek istiyorum. Bir de daha çok kayıt yapmak istiyorum. Podcast yayını yapmak bana çok iyi geliyor. Umarım yeni yılda bütün beklentilerini de gerçekleştirirsin sen de. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kal.